Ayrım 13, sayfa 201. Ayıplarımı görürsün diye çıkamıyorum saklandığım yerden. Düğün gecesi çocuğun evinde kaldım. Ya uf, buna bir rumuz yazayım en iyisi ben. Böyle olmuyor. Çünkü neden bahsettiğim bile belli değil. Cherry olsun bunun adı. Hem internetteki rumuzumuzun bir bölümü, hem de cherry domates gibi, biraz domates de andırıyor zaten. Tipi olmasa da iç özellikleri olarak. Çok yumuşak kalbi var. Yani çok sinirli ama birazcık duygu sömürüsü yap. Salağın yelkenler hemen suya iniyor. Bir de çok sulu, pek bir yıl ışık. Ceri olsun. Evet, bunun adı Ceri. Ne diyordum? Gece onun evinde kaldım. Anahtarı unuttuğum için bizim kızları rahatsız etmeyeyim dedim. Geçtik oraya. Ben onun yatağında uyudum, o salonda. İlk sarhoş olduğunu uyandığım ev bunun zannetmiştim. Değilmiş. O ev daha çok öğrenci evi gibiydi. Bu bildiğim anneanne evi. Yalnız başına yaşıyor güya ama yatağın üzerindeki örtü, bir tomar kırlent, her rengin birbirine uyumu, tek lokma toz olmamasına bakılırsa annesi 2 günde bir gelip evini temizliyor. Yatak odası acayip düzenli. Kataloglardakiler gibi aynı. Bir de benim odama bak, pey, ben yatağı bile toplayamazken herifin iç çamaşırları bile ütülü. Evet, çekmecelerini kurcalıyorum. Ne var yani? Çünkü gerizekalı hala uyanmadı. Ben de bu odada kaldım ve canım sıkılıyor. Merak ediyorum bir de ne var ne yok diye. Yani bence yaptığımda bir ayıp yok. O değil de donları ne kadar büyükmüş adamın. Hey maşallah, beyaz görünüm zenci sanırım. Bu donu ancak böyle bir malafat doldurur. Bir sürü gömleği var ve hepsi jilet gibi ütülenmiş. Bakalım kız arkadaşına dair bir şeyler kalmış mı dolabında. Daha yeni ayrıldığına göre büyük ihtimal vardır. Eşofmanların orada olabilir dedim ama ı-ı, kız her şeyini toplamış gitmiş valla. Helal olsun. Bu herifle de yaşamak ne kadar zordur. Çok dengesiz bir kere. Hemen sinirleniyor, bir de çok düzenli. Yani kilotlarının olduğu çekmeceye lavanta kesesi atan bir adam yahu. Çekmecenin işleri bile düzenli. Her şey renklerine ve şekillerine göre dizilmiş. Büyük ihtimalle birbirimizi 3. gün şu işlemeli kırlentlerle boğardık bu herifle. İçeriden sesler geliyor, uyandı sanırım. Çıkayım bari odadan. O da buraya girmek için beni bekliyor olabilir. Odadan çıktım, mutfağa doğru bir gittim. Anam, o ne? Adam oturmuş kahvaltı hazırlamış. Hem de neler neler var masanın üzerinde. Gazete almış, ekmek almış ve bunların hepsini ses çıkarmadan yapmış. Oha, süper bir şey bu. Çok uzun zamandır evde oturup kahvaltı yapmamıştım vallahi. Geçtim oturdum sandalye, üzerinde onun pijamaları. Bir yandan kahvaltı yaptık, bir yandan da muhabbet ettik. Ardından masayı kendi topladı, hem de aynı anda bulaşıkları makineye dizerek. Hadi gel hafta sonu film izleyerek geçirelim dedi. Gitti film koydu bir tane, yandaki koltuğa geçti oturdu. Ben de pencereden dışarıya bakıyordum ki gördüğüm şey karşısında. Bu adamla mı birlikte olsam lan diye bir daha düşündüm. Oha, adamın havuzu var lan. Bildiğin havuz yani. Bir de derin de değilmiş. Tam benim yüzeceğim şekilde. Havuzu olan bir adamla birlikte olmak kulağa çok güzel geliyor. Mangal partileri, bütün yaz kalıcı bronzluk, yüzerek atletik olan bir beden ve havuz başında düğün. Bir de evin bütün işlerini bu yapar zaten, pek bir hevesi. Yapmaya gocunmaz da. Ben de gezerim, tozarım, eğlenirim. Acaba çok mu zengin? Ama bu kadar zengin olsa ne diye Olimpos'a tatile gelsin yahu? Bir de dışarıda sürekli bira içiyor. Yani benim havuzu evim olsa Paris'e tatile giderim. Havuza yapılmış bir ayıp yani ameleye yerlerde tatil. Allah hep böylelerini veriyor işte. Bana gelince de kıdım kıdım koklatıyor. Ah ah. Filmi izlerken erkek arkadaşın arasana adam merak etmiştir seni dedi. Erkek arkadaşım mı? Kim lan o diyecektim ki evreni kandırdım aklıma geldi. Öyle ya bir sevgilim vardı. Belki de bu bir işaretti yahu. Yani ben tam bu adamla ilgili acaba diye düşünürken lap diye bana bunu sorması. Yani evren bana bekle bir sabret mesajını vermiş olmalı. Kaderimdeki kişi bu da değil yani. Boşuna hayal kurup kandırma kendini demek istedi bence. Her sevgilisi olan ama o sırada sevgilisini istemediği bir bok yiyen kız gibi telefonumu alıp içeri geçtim. Hani işte manitayla konuşmak babında ne kadar fakir olsa da sevgilim kıskanç bir adam. Elin herifin evinde kaldım bilmesi hoş olmaz yani. İçeride biraz oyalanıp ardından film izlemeye gittim yanına. Ben içeride oyalanırken Ceri de masaya bir ton yiyecek içecek maddesi koymuş. Valla sevgililiği bilmem de bu adamdan süper ev arkadaşı olur. Gelip bizim evde yaşasa, yemeğimizi yapsa, temizliğimizi yapsa, sonra dedikodu yapsak falan bayağı anlaşırmışız aslında. Biz filmi izlerken kapı çaldı. Jerry otomata basmak için kapıya doğru yöneldi. Bir yandan da kapıcı bu saatte gelmez falan diye mırıldanıyordu ki otomatın oradan bir kadın sesi geldi. Sesin oradan yankılanmasıyla adamın beni kucağına alıp içerideki odaya fırlatması aynı anda oldu. Kendimi bir anda koltuğun üstünde buldum. Ne oluyor falan diye dayılanıyordum ki beni bir daha kucağına aldı, odadaki televizyon sehpasının arkasına sıkıştırdı. Bildiğin sıkıştırdı ama yahu budur götüm sığmıyor. Neden saklanıyorum diye isyan etmeye çalışıyorum ama yok adam elim ayağımı tutmuş beni sehpanın arkasına itekleniyor. Kapı bir daha çalınca eğildi. Allah'ını seversen ses çıkarma. Ne olur yalvarıyorum sesini çıkarttığın an biteriz ikimiz de dedi fırlayarak gitti odadan. Salak kız arkadaşından ayrılmamış sanırım götüne patladı şimdi. Lan bari değecek bir şey için patlasaydı. Ne yattık ne kalktık boku bokuna bu kadar adrenalin salgıladı kereste. Dedim benim için iyilik yaptı. Yazık çocuğa ben de iyilik yapayım bekleyeyim bari. Sonra kız geldi içeri sesleri duyuyorum böyle. Bu önce almak istemedi. Tartışmalar herhalde ki ne işin var falan diyor. Ama kız bir fettan nasıl carlıyor? Girdi içeri sesin yaklaşmasını anlıyorum. Kız sürekli bağırıyor bana şunu yaptın bunu yaptın bilmem ne diye. Ay Allah'ım madem adamdan memnun değilsin. Ne basıyorsun evin salak? Senin yüzünden burada sıkıştım kaldım. Çişim de var. Hayır bu söyleyeceklerini telefonda da söyleyebilirsin yani. Sürekli bağırıyor ama bir şeyler devirip duruyordu bir yanda. Neden kavga ettiklerini anlayamıyorum bile. Tek anladığım kız çok hakaret ediyor. Olimpos'ta gördüğüm hatun sanırım bu. Ay ne carlak ne fena bir şeymiş Mersem. Kesinlikle çocuk haklı yani. Ben onun yerinde olsam bu karıyı 2 dakika tutmam evde. Adamı bir konuşturmadı. Herif de amma sünepe çıktı yahu. Sana ne dese ya kıza. Bitmiş ilişkileri hala gezip tozmasına karışıyor. Dün gece telefonunu açmamış. Kesin bir bok yiyormuş. Değerini bilememiş. Herkes kıza söylemiş ama o insanları dinlememiş. Hayatını mahvetmiş. Bunun için neler nelerden vazgeçmiş ama bu hiç anlamamış. Ay klişe şeyler. Aman demek ki her kız aynı şeyleri söylüyor. O yüzden bu erkekler bizi siklemiyor kavga ederken. Adam bu salağa tamam tamam dedikçe hatun daha da delleniyor yalnız. Yalnız benim içim şişti. Burada bıt bıt bıt bıt beynimi sikti resmen. Şu halime bak bir de. Elin evinde metresinmişim gibi saklanıyorum. Yalnız herifin TV arkasında bile 1 gram toz yok. Helal olsun valla. Hah tam artık bitti kız çıkıp gidiyor evden diyordum ki lanet olsun ayakkabılarımı gördü sanırım. Bu ne? Bu orospu ayakkabıları kimin? 2 gün ayrı kaldık hemen fahişelerle mi doldurdun evi? Allah belanı versin pislik. Diye bir başladı. Devamı da ne hakaret ne hakaret. Başa sardı resmen motoru. Derken biraz parana kıysaydın da kaliteli orospu tutsaydın. Şu ayakkabının paçozluğuna bak. Hastalık kapma bari şerefsiz köpek deyince Allah dayanamadım ben. Hem çocuğa sabahtan beri yaptıkları için, hem bana orospu dediği için, hem de ayakkabılarımı beğenmediği için. Sen kimsin de bana paçoz dersin? Pis ucube diye çıktım saklandığım yerden. Ben o ayakkabılara ne kadar para verdim biliyor musun sen? İndirime girsin diye her gece yatmadan önce dualar ettim. İnternet sayfasını sık kullananlarını mı ekledim? O ayakkabıların fiyatı etmezsin sen. Ayrıca orospu sensin diye daldım aralarına. Ceri'nin sevgilisiymişim gibi yeter be. Sabahtan beri amma kafa ütüledin. İstemiyor adam seni. Hala dolanıp durma. Burada sokak kedisi gibi diye giriş cümlemi yaptım. Ciğerini koluna doğru yanaştım. Tek kaşım havada zafer kazanmış edayla siktir bakışımı çektim. Sonra kıyamet koptu. Var ya hem de ne kıyafet. En son konuşmalar ayaklandı. Birine bir şey oldu diye. Kız da saç saça bir girdik biz. Hayatımın en son bu şekilde lisede kavga etmiştim sanırım. Beni bir dövdü. Gerçekten dövdü ama. Evire çevire dövdü. Hem de bildiğin ağlaya ağlaya yalvarıyordum saçımı bıraksın diye. O odadan çıktığım için bir pişman oldum. Bana ne ikisinin arasında olan şeyden? Allah Allah. Ne diye karıştıysam. Kız resmen gelmeden önce Van Dime yemiş öyle gelmiş. Saçımdan mı tutup sürüklemedi? Kafamı ayakkabılığa mı vurmadı? Ellerimi burkup suratıma tokatlar mı atmadı? En son Ceri'nin arkasına saklanarak ağlıyordum, beni ondan kurtarsın diye. Bir de ne götüme güvenip kıza afra tafra yaptıysam, yedim dayağımı oturdum yerime. Ceri de baktı olmuyor, ben dayak yemekten öleceğim, aldı kızı dışarı attı. O zaman bir kendime güvenim geldi. Yok ya, kız kapının oradan, senin yerin orası kızım, haddini bileceksin. Adam seni kapıya koydu böyle işte diye bas bas bağırdı. Kız kapıya tekme atıyor, ben oradan bağırıyorum. Bir taraftan düşünüyorum. Lan kapı bir kırılsa sıçtım. Bu sinirle bu kez beni pişmaniye gibi tel tel eder bu hatun diye. Elime aldım az önce hakaret ettiği ayakkabımı, kapı mapı açılırsa da kız dalarsa diye kendimi onunla savunurum dedim. Sonrasında sesler ses kesildi, kız gitti. Suratımı öyle bir cırlamış ki her tarafım yara bere içinde kaldı. Gerçi olan garibim Ceri oldu. O kız bu çocuğu hayatta sağ bırakmayacak bence. Ben o potansiyeli gördüm, psikopat manyakta. Ceri'ye de söz verdim, yediğim boku temizleyeceğime. Kız da benim yüzümden ayrıldılar, ona kız ayarlayacağım. Ancak öyle affedecekmiş beni. Ben de diyorum Esma Ceyhan'ı bunu ayarlayayım. Hem diyetimi öderim, hem bu zaten alışkın sapkın karılara garipsemez, yadırgamaz bizim hatunu. Mutlu, mesut yaşar giderler. Ben de zırt pırt havuzlarına gelir gelir dururum. Ölüm insanın sadece kendi halini düşündüğü en bencil eylemdir. Ceri'nin evindeki o düzeni görünce kendi evimden utandım resmen. O yüzden ben de eve gelir gelmez temizlik yapayım dedim. Ama sadece demekle kaldım, yatağın üzerine oturdum ve neler yapacağımı düşündüm. Bir de dayak yemiş gibi deyiminin gerçek anlamını öğrendim. Her tarafım tutulmuş resmen. Etlerim acıyor, suratım yara bere içinde, kollarım mosmor. Hala kendime inanamıyorum ya. Benimle alakası olmayan bir adamın sevgilisinden dayak yedim. Bir de kendimi güçlü zannederdim. Ve hey, karı beni boks minderi gibi kullanırken yalvarmaktan boğazlarım şişmiş vallahi. O kadar yorgunum ki düşünce gücüyle temizlik yapmaya çalıştım o derece. Koltuğun üzerindeki elbiseleri yerleştir, kirlileri yıka, bulaşıkları kıy, yerleri süpür diye sıralamaları düşünüyordum ki telefon çaldı. Teyzem arıyordu. Hayırdır inşallah diye açtım, kadın bana ölüm haberi verdi. Dayın öldü, sizden kimse yok, gelsenize dedi. Telefonu kapattım, koltuğun üzerindeki kıyafetleri düşünmeye başladım. Sonra bir daha söylediği söz aklıma geldi. Dayın öldü. O söz bir taraftan kafamda yankılanırken ben koltuğun üzerindekilerle meşgul olmaya çalışıyordum. Dayım ölmüş. Küçükken birkaç kez gördüğüm adam ölmüş. Dayım yani akraba mı ölmüş? Bir insan ölmüş ve ben koltuğun üzerine adapte olmuş durumdayım. Onu düşünmeye çalışıyorum, üzülmeye çalışıyorum ama olmuyor bir türlü. Tek düşündüğüm şey süt yerimi çekmeceme koymam gerektiği. İzlediğim kaza haberlerine bile ağlayan ben hiçbir şey hissetmedim ve hissetmediğim için ölesiye kızdım kendime. Dedim bari tek başıma suçluluk duymayayım. Nasılsa kardeşim de tanımıyor. O da üzülmez, içim rahatlardı. Gittim odasına söylemeye. Dayım ölmüş lan dedim. Daha hangi dayımın öldüğünü duymadan attı kendini yere. Nasıl ağlıyor, nasıl ağıt yakıyor. Yanlış mı anladı acaba diyorum, tekrar ediyorum. Yok, o hala ağlamaya devam ediyor. Sen tanıyor muydun dayımı dedim. Sustu, bir an düşündü. Hangi dayımmış ki ona göre tanıyıp tanımadığımı söyleyeyim. Lan madem hangisi olduğunu bilmiyorsun. Ne kıymet kıyameti kopartıyorsun. Dayı dayıymış, neticede akrabaymış falan filan saydı saydı bana. İçimi rahatlatmak için gittim kızın yanına. Beni daha çok suçluluğa boğdu gerizekalı. Bizden kimse yokmuş, bari gidelim dedik cenazeye. Zodyaklı benden daha tecrübeli olduğu için bu konularda ne yapılır ne edilir diye yolda bana bir bir anlattı. Filmlerdeki gibi siyah şeyler giydik. Acımız büyük, gözlüklerimizi de taktık, çıktık yola. Anne tarafından akrabalarımızın çoğunu tanımıyoruz. Böyle boşanmış ailelerin çoğunda vardır sanırım bu durum. Bir taraf hep daha uzak durur. Bize de halamlarla yakın olup dayımları sallamamak düşmüştü bu durumdan. Gerçi hoş, onlar zaten birbirleriyle de o kadar yakın değillermiş. Annem bile gelmemiş. Bizim ne işimiz varsa aradıkları için gittik. Ölmüş gitmiş adama ne ayıbını düşündüysek, adımızı bile bilmiyordur büyük ihtimalle diye diye içimi rahatlamaya çalıştım. Ama yanında sürekli ağlayan kardeşime baktıkça, Allah'ım duygusuz da değilim ama bu kız neden böyle diye yeniden iç hesaplaşmalarıma geçmek zorunda kaldım. Mezarlığa ulaştık sonunda, kim neresi falan diye ararken bulduk akrabalarımızı. Ama geç kalmışız, gömülme işlemleri bitmiş, dağılmaya yakın gelmişiz oraya. Hiçbiri tanımadığımız için ikimiz öksüz gibi kenarda bekledik öylece. Kime başsağlığı dilenir, orada ne yapılır, altın maltın takılır mı, her geleneğe sokulan çeyrek bunda da var mı, böyle her türlü saçma sapan formalite aklımdan geçti durdu. Onlar aklımdan geçerken biz köşede malak malak milleti seyrettik, sonra sen git, ay sen git diye zodyaklıyla iç içe kakışa yengemi bulduk, yanına gittik. Şule'nin kızıyız da bir ölü varmış, ona şey etmeye geldik gibi gerizekalı bir laf çıktı ağzımdan. Sonrasında kadın 10 dakika önce kocasını toprağa gömmemiş de Öğretmenler fidanlığını ağaç dikmeye gelmiş kadın edasıyla, "Ay, siz onlarsınız, canlarım, canlarım. Hiç değişmemişsiniz ayol. Sen pukkasın, değil mi? Belli. Küçükken de böyle tombiktin. Her yanın eti seni sıka sıka bitiremezdik. Nasıl büyümüşsünüz, genç kız olmuşsunuz yahu siz?" diye şapur şupur yalaş yapış bir durum içerisine girdik. Ardından da neden bilmem ama onların evine doğru yola çıktık. Bu arada hiçbiri siyah giymemişti. Gayet normal günlük kıyafetleriyle gelmişlerdi. Biz de full makyaj, siyah döpiyeslerle resmen Fransa İçişleri Bakanı cenazesine gelmiş moddaydık. Arabaların oraya geçtik. Bizi yengem hemen yanına aldı. Oturduk tıkış tepiş. Hiç kimseyi tanımıyoruz. Orada ne işimiz var bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Tek bir ölü var ortada. O da bizim akrabamız. Kucağımdaki zodyakla oturuyor ve sürekli kıkırdamak geliyor içimden. Biz aynadan bakıp bakıp birbirimize sırıtıyoruz. Ardından eve geldik. Yıllardır bu ailenin ferdiymişçesine geçtik millet önce salona oturduk. Fısır fısır konuşup kim kimin nesiymiş anlamaya çalıştık. Derken bir anda kedilerin delirmesi gibi zodyaklı koşarak mutfağa gitti. 5 dakika sonra elinde su şişesiyle döndü. Millete su dağıtmaya başladı. "Allah'ım, biz bu kızla nasıl kardeşiz anlamıyorum. Baştan sona yalakalık akıyor hatunun paçalarından. Hayatta aklıma gelmez millete su vermek." Bizimki ise hemen sahiplendi evi. Bir baktım teyzelerin yanında da kuruluverdi. Yüzünü bile hatırlamadığı dayımla ilgili kafadan anılarını anlatıp duruyor insanlara. Ben de şaşkınlıkla izliyorum yemin ederim. Bir de 40 yılın cenaze işlerinden sorumlu müdürüymüşçesine her şey hakkında bilgisi var. Teyzelerin dibine geçmiş, ellerini şaklata şaklata konuşuyor onlarla. Ben de kenarda eziklenmiş bir şekilde oturuyorum. Nasıl bir baskı oluşturdu üstümde, evin büyük kızı olarak o konuda benim olmam gerekirken boşluğu hemen doldurdu. Pislik, çocukken de böyleydi. Kur'an kursuna gitmiştik bir defa. Hocaların gözdesi olmuştu. Bense kenarda yoncimik şarkıları söyleyen cehennemlik ergen. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Teyzelerin gözdesi olmaya bayılıyor nedense. İki teyze görür görmez hemen ev kızı moduna sokuyor kendini. Hayır yapsın yani, vallahi gözüm yok sadece. Öyle yapınca direkt evin işe yaramayan tembel, saygısız, sevimsiz ablası ben oluyorum. Dedim bari bu noktada ben de hamle yapayım ki çoğunu ilk kez gördüğüm akrabalarım hakkında kötü düşünmesin. Hemen koşturarak gittim yengemin yanına. Yardım edeceğim bir şey var mı diyerek o da bana dağ gibi bulaşığı gösterdi. Şunlara el atarsan iyi olur aslında diyerek. Lan cenaze evinde yemek mi yediniz hayvanlar? Bir de o kadar kadın var. Beni mi beklediniz bulaşık yıkamak için? Bulaşık makinesine doğru elimi uzattım ki kadın tuttu bileğimden. Makine bozuldu. Ah, dayın yaptıracaktı onu diye bir ağlamaya başladı. Elim ayağım kaldı öyle. Ne yapacağımı hiç bilemedim o noktada. Sarılsam mı diyorum, fazla samimi oluruz, sarılmayayım diye çekiyorum kendimi. Ne desem acaba diyorum, makinayı biz mi yaptırsak acaba? Dayım da yani affedersin ama insan şunu tamir ettir de vefat eder. Kadın da büyük ihtimalle ona ağlıyordur. Bundan sonra elde bulaşıkları yıkayacağım diye. Yazık vallahi yazık. O değil de ben ne yapsam şimdi elimi sırtına doğru götürüp geçecek diyeyim en iyisi. Yani hep böyle yapıyor olmalılar. Derken kadın bir sarıldı belimden doğru. Hiçbir şey yapamadım. Ben de ağlamaya başladım. Hüngür hüngür. Kadın ağlıyor, ben ağlıyorum. Bize bunu neden yaptın dayı falan diye gaz veriyorum ara ara. Sonra geçti ağlama nöbetimiz. Kolları sıyırıp bulaşıkları yıkamaya başladım. Yengem de arkamda oturup beni izledi öylece. Dayım çok iyi adamdı ya diye salak bir cümle çıktı ağzımdan. Yani orada zaten ne söylesem bir önemi olmaz. Kadın acısından beni anlamaz diye saldım kendimi. Ben öyle deyince az önce hüngür hüngür ağlayan kadın bir carladı. Ama nasıl var ya? Neresi iyi insandı be? Bana neler yaptı neler? Başkasından çocuğu var. O kadına gitmiş ev açmış. Burada makineyi tamire götürmeyen adam orospu araba bile almış. İyi biri varsa o da benim. Çoluğuma çocuğuma bir şey olmasın diye sesimi çıkartmadım bunca sene. Bak bak, öldüğünde kim yanındaydı? O kadın geldi mi bakalım? Yok. Beni aldattın o sürtükler neredeydi? Kimdir, kimlerin koynundaydı? Değdim be herif. Sana demiştim son nefesinde. Ben yanında olacağım. Yapma etme bu vayı yıkma diye. Dinlemedi. 2 an için terk etti gitti beni. Çok pişman oldu sonra. Ama bak şimdi toprak altında. Allah verir cezasını dedim hep. Uyardım ben onu diye bir saydırmaya başladı. Ay yarabbim. Bir an içime dayım kaçtı da kadının üstüme saldıracak gibi hissettim. Ses çıkarmayayım dedim. Yok, bağırdıkça bağırıyor. Götüm geriye doğru adımlamaya başladım. Mutfak kapısının oraya kadar gelip etraftakilere bakmaya çalıştım. Kimse de bakmıyor bana. Kadın çıldırdın, önünde beni dövecek, nasıl bağırıyor? En sonunda yaşlı bir teyze duydu da geldi yanımıza, aldı yengemi, götürdü odaya. Ben de tırsa tırsa bulaşıkları yıkadım. Zodyaklı içeride konu komşuyla beraber cenaze sohbetlerini yaparken ben bitirdim bulaşıkları, geçtim yanlarına, oturdum ki yengem geldi. Çay yapalım, gel de bir yardım et dedi. Ne çayı yahu? Ben daha yeni o kadar bardağı yıkadım, canım çıktı. Çaydan hem güne mi geldi bu insanlar? Herkes kendi evini içsin çayını çorbasını. Daha yeni gömdün kocanı toprağa. Bu nasıl bir hizmet aşkıdır? Git odada ağla be kadın diye içinden söylene söylene arkasından gittim. Çayın suyunu koyarken bu gene başladı benimle dertleşmeye. Ben de her an yine çıldıracak diye Yusuf Yusuf attım. Ama bu kez bir şey yapmadı. Sakin sakin nasıl aldatıldığını anlattı. Dayım önce Rus bir kadına beraber oluyormuş. Bu duymuş ama yuva yıkmaya değer görmemiş bir türlü. Sonra bu kadına gitmiş, ev almış. Orada bir delilenmiş, evi terk etmiş, çocukları alıp. Dayımın daha çok işine gelmiş evi terk etmesi. Anında oturdukları evi satılığa çıkartmış. Sonra bizimki ben de o evi sana verecek göz yok diye geri dönmüş. Sonra bu kadından bir çocuğu olmuş. Şu an 14 yaşındaymış. Ardından bu kadını da aldatmış. Sonra da öleceğini hissetmiş. Ne yapmışsa evine geri dönmüş. Peki dedim. O diğer çocuk ne yapıyor şimdi? Ne bileyim ne yapıyor? O da anası gibi orospu olmuştur. Ev aldı, araba aldı. Onlara mis gibi yaşıyordur işte. Bir de bana bak. Bütün cefayı ben çektim dedi. Ardından benim kafamdan gayrimeşru kızın ne olduğuna dair düşünce silinmedi gitti. O kadar çok üzüldüm ki kız o kıza. Babasının öldüğünü bile bilmiyor şu anda. Resmi bir babası bile yok hatta. Hangi şehirde, nerede, nasıl yaşıyor? Bütün hayatı nasıl bir damgayla geçecek? Ondan onu tanımadan hiçbir günahı olmadığı halde nefret eden insanlar var burada. Babasının mezarını görmek onun da hakkı değil mi? Yani elimde olsa o an o kızı bulup yanıma alacaktım. O derece içime dert oldu. Mıh gibi işlendi derler ya. Niye bilmiyorum, yengeme hiç üzülmedim mesela. Bana bulaşıkları yıkattırdığı için değil, ne bileyim, hiç samimi gelmiyor gözyaşları. Hatta herifi bu öldürmüştür diye bile düşündüm. Ama o kız hiç görmediğim, hayatını hiç tanımadığım, kim olduğunu bilmediğim kuzenim, onun için çok üzüldüm. Çok güzel hayatı olsun diye o kadar içten diledim ki çayın demini çektiğini bile fark etmedim. Hiç tanımadığım akrabalarımın evinde, hiç tanımadığım dayımın ölümüne değil de, hiç tanımadığım kızının yaşamına üzüldüm. Nasıl yaratıldıysak ölüm üzmüyor bence. Asıl üzen şey bencillik. İnsan kendini düşünüyor o sırada apartmanda biri öldüğünde bile aklıma ilk gelen şey, ya babamın başına bir şey gelirse, yani ölen kişiye ağlamıyorum, ya başıma gelirse diye ağlıyorum. Başıma geldiği zaman da beni neden yalnız bıraktın, ben ne yapacağım şimdi diye ağlıyorum. Allah'ın işi sanırım bu. Ölümünde sabır dedikleri olay bu sanırım. İnsanın kendini ne kadar sevdiğini hatırlatıyor. Ölen ölüp gidiyor. Peki o kız acaba ne yapacak bundan sonraki hayatında? Babasının öldüğünü nasıl öğrenecek, nefret edecek mi ondan? İyi biri mi olacak, yoksa babasız kızlar gibi her dokunduğu adama aşık mı olacak? Keşke o kızla tanışabilsem ve desem ki yalnız değilsin. Ama öncelikle şu kardeşim içerisinde bulunduğu menopoz teyze sendromundan kurtarmam gerekli.